14. ayrım, sayfa 131. Han, içeri alın diye emir verince, çok geçmeden Nasuriddin Tusi, Ahmet bin Mahmud el-Abadani, Hüseyin bin Kazvini, Abdüllatif Hüseyini, Muhammed el-Cevzi ve Budist Rahip Tana ve Dalai Lama gibi seçkin din adamları huzura çıkıp Moğol geleneklerine uygun olarak Han'ı selamladılar. Han, bilim ve din adamlarına karşı hürmetkardı. Savaş olmadığı zamanlarda onları sarayına davet edip sohbetlerine katılmaktan keyif alırdı. Bu kez onları savaşın tam ortasında toplamıştı. Yerinden kalkarak saygılı bir dille, "Hoş geldiniz, buyurun oturun," diyerek konuklarına karşısındaki sedirde yer gösterdi. Konuklar yerlerine otururken heyecanlı görünüyorlardı. Şaşkınlıkları yüzlerinden okunuyordu. Böyle bir dönemde Han'ın kendilerini niçin davet ettiğini merak ediyorlardı. Han, konuklarındaki şaşkınlığın farkındaydı. "Değerli ilmiye mensupları, bazı konularda bilgeliğinize ihtiyacım var. Sizleri savaşın eşiğinde davet etmem bu nedenledir," diyerek konuklarını rahatlatırken Nasuriddin Tusi'ye döndü. "Rasathane ve kütüphane çalışmaları ne durumdadır Nasuriddin?" diye sordu. Nasuriddin Tusi, beyaz sarıklı, beyaz elbiseli, 50'li yaşlarında bir bilim adamıydı. İhtisas alanı astronomi, matematik, tıp, tarih ve takvimdi. Han'ın emriyle Meraga kentine bir rasathane yapmakla görevlendirilmişti. Han, her hafta ondan çalışmalarına ilişkin düzenli bilgi alırdı. Ancak seri savaşlar nedeniyle epeydir Tusi'yi görmemişti. Çalışmaların hangi düzeyde olduğunu merak ediyordu. Han'ın sorusu üzerine oturduğu yerden doğrulup kalkan Tusi ağır ağır anlatmaya başladı. "Kütüphane ve rasathane binaları yaza kalmaz biter. Şu an itibarıyla depolarımızda 20 bin kitap toplanmış, yarısından çoğunun da ciltleri tamamlanmıştır. Ayrıca rasathane için gerekli olan alet ve eşyaların %90'ı temin edilmiştir. Yaza kalmaz hem kütüphane hem kitaplar hem de rasathane gerekli ölçüm aletleriyle hizmete hazır olur," diyerek sözlerini bitirdi. Han çok memnun olmuştu. Tusi'ye dönerek, "Nasuriddin, senden bir ricam daha var," dedi. "Buyurun hanım," dedi Tusi saygılı bir dille. "Bir zici-i ilhani hazırlamanı istiyorum. Öyle ki kuracağımız dünya var oldukça herkesin işine yarasın," diyerek sözlerini bitirince Tusi oturduğu yerden doğrulup ayağa kalktı. "Hanım merak buyurmasınlar. Yarından tezi yok işe başlarım." Bu sözlerden hoşnut kalan Han, "Yapacağından eminim. Yalnız ne kadar sürede ve nasıl bir şey yapacağına ilişkin bize aydınlatıcı bilgi verir misin?" dedi. "Baş üstüne hanım," diyerek anlatmaya başladı Nasuriddin. "Hanım, emir buyurduğunuz gibi tüm zamanlara hitap edecek bir zici-i ilhaninin 4 cilt olacağını düşünüyorum. Birinci ciltte Çin, Yunan, Arap ve Fars takvimlerinin açıklamaları, ikinci ciltte gezegenlerin hareketleri, üçüncü ciltte yıldızların hareketlerine etki eden nedenler, dördüncü ciltte ise yıldızların hareket şekilleri işlenecek. Tüm bu çalışmalar en erken 12 yılda tamamlanır," dedi. Han memnun olmuştu. Baş vezirine dönerek, "Nasuriddin'in Zici İlhani ile ilgili görüşlerine ne diyorsun?" diye sordu. Vezirin astronomi bilgisi iyiydi. Gençliğinde ünlü bilgin Şerif Cüczani'nin astronomi derslerine katılmıştı. Han'ın sorusu üzerine görüşlerini anlatmaya başladı. "Hanım, kuracağınız büyük devleti düşünürsek böyle bir çalışma emir buyurduğunuz gibi gereklidir. Nasuriddin bunun üstesinden gelebilecek kadar yetkili bir alimdir. Bu çalışmanın 12 yılda tamamlanması ise normaldir. Süre azaldıkça zicin güvenirliği de azalır," dedi. Han konuşmalardan memnun kalmıştı. Vezirine dönerek, "Bu konuda Nasuriddin'e her türlü kolaylık sağlansın," dedikten sonra Tusi'ye döndü. "Şimdi ben seni kutluyorum Nasuriddin." Tusi oturduktan sonra Han konuklarına uzun uzun baktı. Hepsi de dönemlerinin saygın isimleriydiler. En önemlisi de bağımsız düşünebiliyor ve düşündükleri gibi konuşuyorlardı. Bu durum biraz da Han'ın onlara karşı gösterdiği hoşgörüden kaynaklanıyordu. Han savaşlarda ne kadar şiddetliyse bilim meclislerinde de o kadar yumuşaktı. Buna rağmen nerede olursa olsun yalan ve riyayı hiçbir zaman affetmez. Adamın hasını gözünden tanır ve onlardan lütfunu esirgemezdi. ''Değerli ilmiye mensupları'' diyerek sözlerine başladı. Gözleri belirsiz bir noktaya takılıp bir süre öyle kaldı. Sonra ağır ağır anlatmaya başladı. ''Gün doğusuna, gün ortasına, Acun'un kuzeyine ve güneyine boyun eğdirdik. Gün batısının düşmesi ise an meselesidir. Bu yolda çok kan aktı. Sizler gibi ben de bunun farkındayım. Ancak bilmenizi isterim ki kan dökmek asla amacımız olmadı. Ne olduysa zorunlulukların bir sonucu olarak istenmeden oldu. Ben bir Budistim. İnancım kan dökmeyi yasaklar. Arzda sevinç çığlıkları, semada hep barış güvercinleri olsun isterim. Muradım böyle bir düzen kurmaktır. Bu da ancak tek kağanlı bir dünya ile olur. Dedem Cengiz, dünya iki kağan için yeterince geniş değildir derken bunu kastediyordu. İnsanların Alamut'ta cenneti bulduklarını söylüyorlar. Bu doğru mu bilmem ama gerçek bir cennet varsa onun bizim kuracağımız düzende olacağından eminim. Ne yazık ki böyle bir saadete ulaşmak için bazen ağır bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. Geçen yıl ölen Şaman, Kubalı Tayga, Karakurum'da Münge Kağan'ın zaferini kutlarken Kağan'ı dalgın görünce ''Yüce Kağan'ımız neden bu kadar mahzunlar?'' diye sormuş. Kağan ise üzgün bir şekilde ''Çok kan aktı'' deyince ''O akan kanların saadetin bedeli olduğunu düşünürsek zaferimizi kutlamak için haklı bir nedenimiz olur'' demişti. Bu konuşmanın yapıldığı gün ben de Kağan'ın otağında bulunuyordum. Evet, saadetin bedelini düşünmek söylendiği kadar kolay değil ama yine de düşünmek zorundayız. Biz her zaman kan akmaması için ülkelere bir fırsat sunuyoruz. Onlar egemenliğimizi kabul ettiklerinde yöneticilerini dostumuz, tabağlarını tebaamız sayıp koruyoruz. Fakat bazen bizi ve yüce davamızı anlamadan silaha sarılıyorlar. O zaman da işin rengi değişiyor ve olanlar oluyor işte. Tüm gücümüze rağmen Alamut bize karşı hala direniyor. Şeyhin cesaretini takdir etmiyor değilim. Keşke karşımda değil de yanımda olsaydı. Ama o boğazımıza saplanmış bir kılçık olmaya devam ediyor. Bundan kurtulmak zorundayız dedikten sonra kaşlarını çattı. Biriniz Alamut'un siyasi yapısını açıklasın. Burası bir şehir devleti mi, boy mu, budun mu, çete mi öğrenmek istiyorum. Herkes birbirinin yüzüne bakarken davetlilerden biri söz istedi. İzin verir misiniz saygıdeğer hanım? Han ona bakarak ben de sana söz vermek istiyordum Kazvini. Konuş, seni dinliyoruz dedi. Kazvini 60'ını çoktan geçmişti. Orta boylu, hafif kambur, saçı ve sakalı beyazlamış, sevimli bir ihtiyardı. Tarih ve hukuk dalında aranan ve sözü dinlenen biriydi. Saygıdeğer hanım diyerek söze başlayıp devam etti. Alamut ne bir şehir devletidir, ne boy, ne budun, ne de çetedir. Ona kale devleti, hatta kale devletler topluluğu desek daha doğru olur. Tarihte böyle bir yapılanmanın emsaline pek rastlanmaz. Merkezi Alamut olmak üzere birçok kaleden oluşur. Devlet başkanları, siyasi merkezleri ve kendilerine göre bir hukuk düzenleri vardır. Haraç alabildikleri her yer onların vatanıdır. Ayrıca uyguladıkları savaş yöntemleri de pek alışılmış şeyler değildir. Sayıları az olduğunda alan ve meydan savaşlarına yanaşmazlar. Belli başlı savaş yöntemleri vur kaç ve intihar saldırılarıdır. Burada lafa karışan Han, alan savaşı ve meydan savaşından kaçındıklarına göre sözünü ettiğin yöntemlerle nereye varmak istiyorlar diye sordu. Kazvini oldukça sakindi. Büyük devletleri büyük yapan ve onları ayakta tutan güçlü kumandanları, vezirleri ve sultanları öldürerek hedefleri olan ülkede idari boşluk ve karmaşa yaratıyorlar. Bu karmaşa çok geçmeden hanedan üyeleri arasında sonu gelmez saltanat mücadelesine dönüşüyor. Selçukluları bu yöntemle parçaladılar, dedi. Anlatılanlar Han'ın ilgisini çekmeye başlamıştı. Bunları güçlü kılan nedir? Kendilerini haklı hissetmeleri mi, yoksa akıllı ve tedbirli oluşları mı? Diye yeni bir soru sordu. Kazvini sözlerine devam etti. Zeka ve tedbirin önemi inkar edilmez ama onları güçlü kılan öncelikli neden bunlar değil. Fedailer tüm güçlerini inançlarından alıyorlar. Han böyle bir cevap beklemiyordu. İnançlarından mı? Diye sordu merakla. Kazvini sözlerine devam ederek anlatmaya başladı. Alamut fedaileri kendilerine verilen görevi yerine getirmeleri ve hedeflerini yok etmeleri halinde cennete gideceklerine kesin gözüyle bakıyorlar. Bu inanç öylesine güçlüdür ki ölüme koşarak gidiyorlar. Ölüm bir bakıma onların miracı oluyor. Alamut fedaileri ile ilgili anlatılan bir olay şeyhin gücünü göstermesi bakımından çok önemlidir. Dendiğine göre şeyh bir gün kendisiyle görüşmeye gelen Bağdat halifesinin adamlarına gücünü kanıtlamak için fedailerinden birini yanına çağırarak sağ taraftaki 200 kulaç derinliğindeki uçurumdan atlamasını söylemiş. Adam da hiç düşünmeden konukların şaşkın bakışları altında kendisini uçurumdan aşağı bırakmış. Üstelik bunu yaparken çok mutlu görünmesi konukların şaşkınlığını bir kat daha artırmış. Han'ın ilgisi gittikçe artıyordu. Asıl önemli olan insanların nasıl bu hale getirilebildiğidir diye söylendi kendi kendine. Kazvini, hanım pek çok kişi kendi kendine aynı soruyu soruyor diyerek sözlerine kaldığı yerden devam etti. İnsanların belli bir eğitim sürecinden sonra fedaiye dönüştürülmesi Alamut şeyhleri için zor değildir. Onların bu konuda 168 yıllık bilgi ve tecrübe birikimi vardır. Normal bir insanın fedaiye dönüştürülmesi çok önemli bir olaydır. Ama ondan da önemlisi bu dönüşümü gerçekleştirecek şeyhin eğitimidir. Ben bunu Fatımi halifesi Mansur Hatemi'ye sordum. O da işin sırrının 3 gizde olduğunu söyledi. 3 gizin ne olduğunu sorduğumda ise söz, göz ve düşüncedir diye cevap verdi. Doğrusunu söylemek gerekirse o gün Mansur'un dediklerinden pek bir şey anlamamıştım. Ama yaklaşık 3 yıllık bir araştırmadan sonra sorumun cevabını Rahip Tana'dan öğrendim. Han iyice meraklanmıştı. Tana ne söyledi? Diye sordu. Tana bana söz, göz ve düşüncenin öneminden söz etti. Han tekrar araya girdi. Sen söz, göz ve düşüncenin önemli olduğunu bilmiyor muydun? Kazvini kendisinden ve bilgisinden emin görünüyordu. Daha önce 3 gizle ilgili bir şeyler duymuştum ama o gün Tana'dan ilk kez tatbiki olarak öğrendim. Bu konuda Tana benden daha bilgili ve yetkilidir. İzin verirseniz 3 gizi ondan dinleyelim, dedi. Teklif Had'a da makul gelmişti. Tana'ya dönerek, evet rahip seni dinliyoruz, diyerek ona söz verdi. Tana, orta boylu, hafif dolgun, 70'ini geçmiş bir ihtiyardı. Sakalı ve bıyığı yoktu. Başını usturayla tıraş etmiş, topuklarına kadar uzanan turuncu bir üstlük giymişti. Çin, Tibet ve Hint dinleriyle birlikte Müslümanlığı, Museviliği ve Hristiyanlığı da çok iyi biliyordu. Asıl ilgi alanı tarih ve tıptı. Han kendisine konuşma izni verince doğrulup yerinden kalkarak onu saygıyla selamladıktan sonra üç giz hakkındaki bilgilerini anlatmaya başladı. İnsanları etkilemede söz çok önemlidir. Herkes konuşur konuşmasına ama çok kişi doğru konuşmayı bilmez. Bazı insanlar konuşurken R, T, S, H ve A seslerini çıkarmakta zorlanırlar. Ne söyledikleri kolayca anlaşılmaz. Bazıları duraksayarak, bazıları ise olması gerektiğinden daha hızlı konuştuklarından sözleri dinleyenleri sıkar. Oysa insanları kendinden geçirecek kadar güzel ve etkili konuşanlar vardır. Şunu hemen söylemeliyim ki her insan etkili ve güzel konuşabilir. Burada temel sorun bunun nasıl yapılacağıdır. Her şeyden önce hitabet sanatının bir yetenek olduğunu bilmemiz gerekir. Doğuştan yetenekli insanlara güzel ve doğru konuşmayı öğretmek çok kolaydır. Konuşma özürlü olanlardan bir hatip çıkarmak zordur ama imkansız değildir. Özel yöntemler kullanılarak sabır, sebat ve çalışmakla bir yerlere gelinebilir. Fakat Alamutlu şeyhler doğuştan yeteneklilerle çalışmayı tercih ederler. İyi bir hatip harfleri, heceleri ve kelimeleri yutmaz. Sözleri açık ve nettir. Birini etkilemek için sözün açık, yalın ve tek düze olması gerekir. Böyle bir konuşmada kelimeler arasındaki süreler eşittir. Vurgular yalnız verilmek istenen temel düşünceyle ilgilidir. Şunu söylemeliyim ki, bir yıllık düzenli bir eğitimden sonra çok iyi sonuçlar alınabilir. Alamut'un söz eğitimi de bundan farklı değildir. Han, anlatılanları dikkat ve ilgiyle dinliyordu. Bir ara Tana'nın lafını kesti. Anlattığın gibi bir söz eğitimi Alamut dışında başka bir yerde veriliyor mu? Rahip konuşmasına devam etti. Eser'de verildiğini fakat talep olmadığı için vazgeçildiğini duymuştum. Ama Mohenjo, Dara ve Harappa'daki Budist mabetlerinde böyle bir eğitimin verildiğini biliyorum deyince bunların amacı nedir diye sordu Han. Tana güven verici bir sesle bunların amacı doğrunun insanlara doğru sözlerle ulaşmasını sağlamaktır dedi. Han'ın yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. Herkesin üzerinde ittifak ettiği tek bir doğru yok ki. Bazılarının doğruları, bazılarının yanlışı olabilir deyince rahip bilge bir tavırla "Haklısınız hanım. Bıçak ekmek kesmek için de insan öldürmek için de kullanılabilir. Burada belirleyici olan niyettir. Alamut şeyhlerinin niyetiyle Harappa rahiplerinin niyetinin aynı olduğunu düşünmüyorum." dedi. Han Tana'nın sözle ilgili dediklerini yeterli bulmuştu. Konukları da "Bu konu yeterince anlaşıldıysa ikinci gizi dinleyelim." dedi. Hiç kimse bir şey demeyince sükutu ikrar sayan Han Tana'ya döndü. "Biraz da şu gözdeki sırlardan söz eder misin?" Tana kaldığı yerden konuşmasına devam etti. İnsanlarla temasta gözlerin etkisi çok önemlidir. Lokman Hekim'den İbn Sina'ya kadar herkes gözlerdeki gizemli cazibeden söz ederler. Gece gibi simsiyah ve gök gibi masmavi iri gözlerdeki cazibenin kahverengi şehla, açık ve küçük gözlere göre daha güçlü olduğu bilinmektedir. Peki açık ve gri gözler eğitimle cazibe merkezi haline getirilebilir mi? Getirilir getirilmesine ama bu konuda doğuştan yeteneklilerle çalışmak daha çabuk ve daha iyi sonuç verir. Alamutlu hocaların bunları tercih etmesi boşuna değildir. Ortada konumuz açısından etkileyen ve etkilenen olmak üzere iki kişi vardır. İri, siyah gözleri olan bir etkileyici nasıl çalışmalı ki gözlerindeki cazibenin etki alanı ve şiddeti güçlü olsun? İlk bakışta insanlara zor gibi gelebilir ama aslında o kadar karmaşık değildir. Etkilemede işe yarayan göz en az yarım saat kırpmadan aynı noktaya bakabilen gözdür. Böyle bir güce ulaşabilmek için de yapılması gereken işlemler çok basittir. İlk iş olarak beyaz ve düz bir kağıdın üzerine ok nişangahlarında olduğu gibi iç içe 12 yuvarlak çizgi çizip her çizginin üzerine de mercimek büyüklüğünde noktalar koymak gerekir. Bu şekilde hazırlanan kağıt oturunca kolay görülebilecek bir duvara asılır. Bundan sonra yapılması gereken günde 3 veya 5 kere aynı vakitlerde yaklaşık çeyrek saat boyunca duvara astığımız yuvarlak çizgilerin üzerindeki noktalara bakmaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bakışların yumuşak olması ve gözlerin kırpılmamasıdır. İlk başlarda gözü kırpmamak insanlara zor gelebilir ama zamanla gözler buna alışır. Burada başarının ölçüsü bir noktaya en az yarım saat göz kırpmadan kesintisiz bakmaktır. Bir yıl kadar düzenli çalışmakla çok iyi sonuçlara ulaşılabilir. Bu çalışmanın amacı nedir diye sorulacak olursa bunun cevabı çok basittir. İnsanın gözlerinde içeriğini henüz anlayamadığımız gizemli bir güç vardır. Bu güç söylediğimiz çalışmalarla artırılabilir. İnsan gözünü kırpmadan bir noktaya bakarsa bu güç gözden kesintisiz çıkar ve etkisi de o nispette güçlü olur. Göz kırpılırsa çıkan güç dağılarak kesintiye uğrar. Böyle durumlarda gücün etkisi azalır. Bu alanda öyle yetenekli insanlar var ki onlar bakışlarıyla uçan kuşu bile düşürebilirler. Han burada yeniden lafa karışarak, "Yıllar önce gördüğüm Çinli bir şifacı da benzer özelliklere ben de tanık olmuştum." dedikten sonra rahibe, "Devam edebilirsin." dedi. Tana yeniden sözlerine devam etti. "Üç gizin son gizi düşünceyle ilgili olanıdır. Tıpkı gözde olduğu gibi insan düşüncesinde de yine içeriğini kesin olarak bilemediğimiz gizli bir güç vardır. İnsanlar düşüncelerine tam olarak hakim olabilirlerse bu güç fazlasıyla artar ve yoğunlaşır. Buna zihin ya da düşünce gücü de denir. Bu da tıpkı diğer gizler gibi çalışarak geliştirilebilir. Doğuştan gelen yetenek bunda da çok önemlidir. Ama tek başına yeterli değildir. İyi bir eğitimle işlenmesi gerekir. Bunun için yapılması gerekenler de diğer gizlerde olduğu gibi çok basittir. Burada eğitimin temel amacı herhangi bir eşyanın canlı hayallerinin en az yarım saat kesintisiz olarak zihinde tutulmasıdır. Bu çalışmada istenmeyen şey araya yabancı düşünce ve şekillerin karışmasıdır. Örneğin elmayı düşündüğümüzü varsayalım. Eğer yarım saat boyunca elmayı düşüneceksek, kesintisiz olarak onu düşünmeliyiz. Elmanın dışında herhangi bir eşya ya da düşüncenin zihninizde olmaması gerekir. Aksi halde düşünce kendi beyninizde boğulur, kalır ve dışarıya yansımaz. Eğer tek konuyu yarım saat kesintisiz düşünmeyi öğrenirsek, sıra ikinci aşamaya gelir. Bu aşamada zihni yarım saat boyunca boş bırakmak denenecektir. İlk adımı başaran biri için bu çok kolaydır. 14. ayrımın sonu. Sayfa 141.